Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla
TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınının 776. bölümüyle birlikteyiz. 9-14 Mart tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Hani hep diyorum ya, bizim radarımıza takılan haberler üzerinde konuşacağız. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan konuşacağımız haberlerin büyük kısmı kaynaklarına linkli, bu mecralarda daha fazla detaya erişebilirsiniz. Ve hep hatırlattığım gibi bize bu projeye beğenen, destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok çok teşekkürler herkese destekleri için. Ve hep söylüyorum, izlemeniz de bizim için destek, paylaşmanız, yorum yapmanız hepsi bizim için destek. Herkese tekrardan 15. yılımızda tekrardan teşekkürler. Evet, Türkiye'den önemli bir haber var. Onunla başlayalım. Tabii önce şunu söylemek lazım. 5G kapıda. Nisan ayı ile birlikte hayatımıza girecek. Kullanmaya başlayacağız. Çok da bir soru işaretleri var. 1 Nisan'da uyandığımda telefonun ekranında 5G yazıyor olacak mı? Merak ediyorum. Tabii firmalar da çok az süre kaldı. Firmalar da bu konuda hızlı çalışmaya başladılar. Her firmanın önümüzdeki haftalar boyunca gündem hep 5G olacak. Şaşırmayın. Türk Telekom'dan bu konudaki ilk haberlerden birisi Türk Telekom'dan geldi. Türk Telekom teknoloji ve inovasyon merkezini açtığını duyurdu. Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi diye tanımlıyorlar. İçinde 17 farklı kullanım senaryosu geliştirilmiş. Herkes için 5G sloganıyla bu çalışmaları başlattıklarını belirtiyorlar. Devlet büyüklerinin katılımıyla açılmış tabii ki. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin. Bunların katılımıyla bu inovasyon merkezi Türk Telekom'un Gayrettepe'deki merkezinde açılmış. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir 5G bağlantısı yapılıp bilgiler alınmış. Öyle bir teknoloji gösterisi yapılmış. Şimdi tabii 5G'nin şöyle bir boyutu var. Hem hızlı hem belki daha önemlisi düşük gecikmeli. Dolayısıyla hani geçmişte de demolarını, teknoloji şovlarını gördünüz. 5G ile işte şehrin bir ucundaki operatör şehrin diğer ucundaki arabayı kullanıyor. Dünyanın bir ucundaki cerrah dünyanın başka bir noktasındaki hastayı ameliyat ediyor. Böyle uygulamaları var. Bir de aslında çok konuşulmayan 5G'nin fabrika içinde, ofis içinde kullanımı var. İletişim teknolojisi olarak çok kapsamlı olduğu için, çok başarılı olduğu için Wi-Fi yerine baz istasyonları kuruluyor bir fabrikanın içine bir ya da işte bir işletmenin kampüsüne öyle diyelim. Baz istasyonları kuruluyor ve yerel ağda 5G üzerinden çalıştırılabiliyor. Ve bu hani bu bizim ceplerimize işte Nisan ayında devreye girecek. Ondan ayrı bu Türkiye'de de yıllardır var bu uygulaması. Türk Telekom'un teknoloji ve inovasyon merkezinde işte bu kullanım senaryolarının hepsinin üzerinde durulacakmış. Hem cep telefonumuzdan bizlerin günlük kullanımı ve bağlantılı senaryolar hem de böyle 5G'nin farklı uygulamaları hepsi bu merkezin kapsamındaymış. Biz de tebrik ederiz kendilerini. 5G'nin Nisan ayı itibariyle evet yani günlük hayatımızda bir şeyler değiştirmesini istiyorum, diliyorum. Bakalım. Tabii sizlerin 5G konusu açıldı mı hep bir kota şikayeti var. Haklı olduğunuz yönler çok. Firmaların da bu bahaneyle o konuda iyileştirmeler yapmasını dileyelim, hatırlatalım. 5G konusu daha haftalarca sürecek, şaşırmayın. Geçen haftadan bir konunun devamıyla teknoloji haberlerine devam edelim. Şu Amerikan hükümetiyle yapay zeka firması Anthropic arasındaki sürtüşme. Beklendiği üzere Anthropic firması Amerikan devletini dava ediyor. Çünkü Amerikan devleti işte silah geliştirmede kullanma olanaklarını açmadığı için Anthropic'i atmıştı. Yapılmış olan bir anlaşmayı bozmuştu. Daha kötüsü de Anthropic'i bir Amerika için tehdit olarak nitelendirmişti. Hatta Başkan Trump geçen haftadan hatırlarsanız işte solcu manyaklar bunlar falan gibi laflar etti. Hani bir devlet üslubuna nasıl oturur ben bilemiyorum. Şimdi firma dava ediyor. Çünkü Amerika bu firmayı bir tehdit olarak listeye aldı mı? Bu firmayla iş yapan hiç kimse bir daha Amerikan devletiyle iş yapamıyor. Sadece Amerika iş yapmıyor Anthropic'le değil. Bakalım dava etmişler. Hızlı da ilerleyecekmiş yorumlara göre bu dava. Ama daha başladı. Ne sonuca varır bilemiyoruz. Bilişim dünyasının krizleri çok. Bellek meselesini falan zaten biliyorsunuz. Yine konuşacağız o konuları. Fakat bir de şimdi bu hafta helyum krizi çıktı. Bu İran savaşı mı demek lazım, krizi mi demek lazım bilemiyorum. Hürmüz Boğazı krizi ortada. Şimdi oradaki deniz trafiği aksayınca, tıkanınca helyum Katar dünyadaki helyumun %38'ini üretiyormuş. Doğalgazdan üretiyorlarmış helyumu. Kore'de helyumu yarı iletken üretiminde soğutmada kullanıyormuş. Katar'dan alıyormuş. Şimdi bu akış kesildi. Her ne kadar yorumcular belirtmişler. Firmaların, yarı iletken firmalarının 6 ay kadar bir helyum stoğu var. Ama yine de sevkiyatın, akışın durması tabii ki sonuçlar fiyatların yükselmesi. Bellek fiyatlarını arttıracak yeni bir bahane daha. Katar'dan helyum akışı durdu. Uçan balon fiyatlarını da etkileyecektir bu tabii ki. Balona da helyum konuyor. Bir de şimdi bu kadar krizin arasında helyum krizimiz oldu. Hadi bakalım. Başka bir gündeme düşen kriz, bellek kriziyle alakalı haber oldukça endişe verici. Diyor ki haberi yapan mecralar, flash belleklerdeki yani depolamada kullandığımız NAND yongalardaki kriz ve artış, normal sistem belleği DRAM belleklerdeki artışı aşacak diyorlar. Samsung'un Q1'de yılın ilk 3 ayında %100 fiyat arttırdığını belirtmişler. İkinci çeyrekte Q2'de bir %100 daha arttıracak Samsung diyorlar. Bu diyorlar hani Kore basını bu bilgileri aktarıyor. Kesinleşmiş denebilir. Samsung en büyük üretici tabii ki hani Kore oradan haber vermiş ama diğer firmalar da arttıracak. Onlar arttırmayacak değil. Bu da hani depolamadaki fiyat artışı anlamına geliyor bizler için. Evet. Karanlık haberler. Yapılabilecek bir şey yok. Ha belki şimdiki haber biraz daha umut verebilir. Intel 2 işlemci duyurdu. Fiyatları cazip. Hedef oyuncular. Core Ultra 270K Plus, 250K Plus. Bu işlemciler 26 Mart'ta çıkacak. Ultra 7 270K. 24 çekirdekli bir işlemci. Hyper Threading yok. 5.5 GHz'e kadar hızı çıkıyor. $300. Hani Intel'in ilan ettiği fiyat $300. 24 çekirdek. Bu tabii hibrit yapıda, melez yapıda performans ve efficiency, verimlilik çekirdekleri. Ama 24 çekirdek, 5.5 GHz, $300. Bir de Ultra 5 250K var. 18 çekirdek. Onda da Hyper Threading yok. O da yine melez yapıda. 5.3 GHz orada maksimum hız, $200. Fiyatlar iyi. Bu işlemcilerin özellikle oyun işinde yüksek performans göstereceği özellikle altını çizmiş Intel. demolarını falan da yapmış. Bakalım. Tabii ki 300 serisi söz konusu gündemde ama bu işlemciler hala geçerli işlemciler. Bu normal Ultra 200'lerin cilalanmış hali oluyor bu işlemciler. 26 Mart'ta çıkacakmış. Bakalım, ben yakından takip edeceğim bu işlemcilerin yolculuğunu. Bir yandan da daha çok yapay zeka işleri için Intel başka işlemciler de duyurdu. Bartlett Lake S, masaüstü işlemciler bunlar. Ama perakende satılmayacakmış önemli bir kısmı. Sistemlerde kullanılacakmış. Bartlett Lake S. Bartlett Lake işlemciler zaten var. Bu S'i yeni. Kutusunun üzerinde Bartlett Lake yazmayacak. Bunların bir de o kod adıydı. Piyasaya sürülüş ismi var. Core Series 2 Processor Family with P-Cores. Vallahi böyle ismi. Yani ikinci seri Core işlemciler P-Core'lu. Adı böyle uzun. LGA 1700 soketine göre işlemciler bunlar. Modeline göre 12'ye kadar P performans çekirdeği var. Bu işlemcilerde E çekirdek yok. Efficiency, o daha az güç tüketen ama daha az güçlü çekirdekler yok bu işlemcilerde. Sadece P çekirdeğiyle 45, 65, 125 watt modeller olacakmış. Bayağı çok modeli var. Ancak dediğim gibi bu işlemcilerin perakende satışı, bizler için al anakartına tak şeklinde satışı pek düşünülmüyor. Hazır gelecek. Sistemlerin içinde gelecek bu işlemciler. İlginç. Bir de bunların paralelinde Core Ultra 300 serisi var. Panther Lake kod adıyla bildiğimiz. Core Ultra Series 3. 300 serisi işlemciler. Asıl hani çıktıklarında masaüstü bilgisayarlara bizim takacağımız, edeceğimiz yeni nesil Core Ultra bunlar. Bunlar hakkında daha az bilgi var henüz. Diz üstünde çıktı Core Ultra 300'ler, onu biliyoruz. Daha henüz elimize ulaşmasa da çıktı. Bu hafta yapay zeka haberi az. Samsung'dan, hani mahkemelerle falan uğraşıyor çünkü yapay zeka firmaları. Samsung'dan bir haber geldi. Samsung telefonlarında zaten yapay zeka hizmetleri kullanıyor, gittikçe arttırıyor. Samsung'un yöneticisiyle yapılan bir röportajda Samsung'un başka yapay zeka firmalarının modellerini de telefonuna koymak istediği ortaya çıktı. Samsung kullanıcıyı tek bir sunulan hizmete bağlamak istemediğini belirtiyor. Diyor ki birden çok yapay zeka firmasının ürününü telefonumuzda sunmak istiyoruz. TM Roh, Samsung'un eş başkanı, başkanlığından birisi, ismi telefon lansmanlarında geçer hep. O bu durumu belirtmiş. Birden çok yapay zeka modeli Samsung'larda gelsin, görüşüyoruz demiş. Tabii ben orada şey düşünüyorum, performans ölmez inşallah telefonda. Bir de aylardır süren, efsane mi, gerçek mi, gerçek olacak mı bir türlü çözemediğimiz bir mesele var. O konuda taze dedikodular var. Nvidia RTX 3060'ı yeniden piyasaya sürecek meselesi. Nvidia tarafından böyle bir şey söylenmiyor. Ama aylardır devam ediyor bu söylenti. Hani nispeten güvenilir kaynaklarda işin içinde. Şimdi işte o nispeten, tırnak içinde nispeten güvenilir kaynaklar şey dediler. 10-20 Mart tarihleri arasında kart üreticilere bu 3060'lar sevk edilecek. Kart üreticiler de sonra hani kendi kutularına koyup edip kutulayıp satmaya başlayacaklar. O kısmına diyorlar Nvidia karışmıyor. Kaç gigabayt model olduğu, 8 GB mı 12 GB mı ne model olduğu belli değil bu 3060'ların. Diğer taraftan aslında hani haberin detaylarına bakarsanız şu da enteresan. Hani dedikodular şey diyor, işte kart üreticilerine kartlar gidecek. Kart üreticisi diyorsun kardeşim, onlar Yonga'yı sevk edeceksin, kartı üretecekler. Bitmiş kart, Nvidia bitmiş kartı üreticilere satıyor ama çok yüksek modellerde olur o genelde. Hatta işte artık Founders Edition falan diye adını da koydular ya. Onun dışında kart üreticilere kart sevk edilecek cümlesi biraz sıkıntılı. Açıklama gerektiren bir cümle. Ben bu açıklamayı bulamadım. Bakalım. Mart herhalde Nisan ayında 5G ile birlikte bu konuda belli olmuş olur. Çıkıyor mu gerçekten? GDDR6 kullanıyor tabii bu kartlar. 7'ye göre biraz daha kolay firmaların temin edebildiği biraz daha ucuz bellek yongaları. 3060 da dünyada en çok kullanılan Nvidia kartlardan birisiymiş zaten istatistiklere göre. Oyun oynatır. Hani başka bulamıyorsan oynarsın 3060'da da gayet güzel. Bakalım nereye bağlanacak bu konu. Nvidia'dan bir iki haber daha var. Bir tanesi aslında geçen haftalarda da dile gelen bir konu. Tarih netleşti. Nvidia kare oluşturmayı biliyorsunuz 6 kata kadar, çarpı 6'ya kadar arttıracak. Dinamik olarak değişecek kare oluşturma sayısı. Dynamic Frame Generation sistemi. 31 Mart tarihi kondu artık. Mart'ın son günü belli ki bir sürücü güncellemesiyle hayatımıza girecek. Bu dinamik kare oluşturma sisteminde hani 4, 5, 6 siz seçebiliyorsunuz ama daha önemlisi şöyle bir özellik var. Monitörünüzün tazeleme hızına göre ekran kartı kare oluşturuyor. Sen bana bırak abicim diyor. O işi çarpı 3 ile 4 ile uğraşma. Monitörün 240 Hz ise ben diyor 240 kare saniyede üreteceğim. Nasıl olduğuna karışma. Çarpı 6'ya kadar çıkartabilirim diyor üretimi. Evet, bakalım belki de hani böyle bir kare oluşturma mantığına böyle tersten yaklaşılması daha hayırlı bir sonuç yaratacaktır. Nvidia da zaten şeyi belirtiyor. Kareler arasındaki zaman, pacing denilen karelerin ekran kartının kareyi oluşturup da aktif hale getirmesi, görünür hale getirmesi daha düzenli olacak. Karelerin değişimi bu şekilde kontrol bırakılırsa ekran kartına. Böyle belirtiyor Nvidia. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Diğer taraftan şu anda grafik teknolojileri üzerine etkinlikler yapılıyor. O etkinliklerden birinde GDC, oyun geliştiricileri konferansında Nvidia yöneticilerinden John Spitzer bir konuşma yapmış. Nvidia tarafındaki grafik yeniliklerini anlatmış. Tabii ki DLSS 4.5 kapsamındaki yenilikler falan konuşuluyor. Orada şöyle bir bilgi verdiler. Path tracing konusu. Ray tracing'in daha çok yansıma hesap eden, daha detaylı ama en güçlü ekran kartlarını bayıltan hali. Path tracing performansını 1 milyon kat arttıracağız diyorlar. Müthiş bir sayı. Fakat hani şey diye sevinmeyin. Sizin benim evimdeki bilgisayarınki artacak 1 milyon kart performansı diye düşünmeyin. Bir kere 1 milyon sayısının açıklaması şu. GTX 1000'e göre 1 milyon. GTX 1000 bir kere dikkat ederseniz RTX 1000 değil, GTX 1000. Çünkü onda ray tracing zaten yok. Yazılımla yapılıyor. Zaten şu andaki bizim 5000 serisi kartlar GTX 1000'e göre 10.000 kat Path Tracing performansı sağlıyormuş. Onu işte 100 kat daha arttırıp 1 milyon kart, 1 milyon katına çıkartacaklarmış. Ama hani 5000'in 1 milyon katı falan gibi düşünmeyin. GTX 1000'in. Elma ile armutun karşılaştırılması aslında. GTX 1000'de yazılım ray tracing var. Ha, iyileştirme var. Onu düşünebiliriz, ona sevinebiliriz. Çalışıyorlar, iyileştirme var. Özellikle orman gibi yapıları falan görüntülemek için yeni teknolojiler geliştirmişler. Yeni Witcher'da kullanılacağını şimdiden açıkladılar. Sonuçta her yapılan optimizasyon, iyileştirme bize yarar sağlayacaktır. Kabul. Bedava ve ekstra performans hep teknoseyirde söylediğimiz gibi. Biraz benim tarafımdan haberlerden bir iki örnek var. DRDOS işletim sistemi tamamen sıfırdan yapılmış haliyle yeniden geliyor. Şimdi bu DRDOS Digital Research diye bir bilgisayarın tarih öncesi diyelim. 80'li yıllardan bir firma var. Hatta bugün şu anda bizim bilgisayarlarımız Digital Research işletim sistemiyle çalışabilirdi. IBM PC çıkacağı zaman bir işletim sistemi yok. IBM Microsoft'a gidiyor. Bir işletim sistemi yapın bize, satın diye. Microsoft'ta da yok bir işletim sistemi. Microsoft çarşıya alışverişe çıkıyor. Birisinden alalım da IBM'e satalım diye. İlk görüştükleri, ilk almak istedikleri işletim sistemlerinden biri bu Digital Research firmasının CPM diye bir işletim sistemi var. Onu almak istiyorlar. Fakat o zamanlar Digital Research hani bugünün Apple'ı deli falan gibi bir firma. Digital Research firmasının sahibi, yöneticisi o küçük, önemsiz, tabii o zamanlar için küçük, önemsiz Microsoft firmasıyla görüşmüyor. Randevu verdiği falan halde görüşmüyor. Adamlar görüşmeye gelmişler. Adamın kişi küçük uçağı varmış, ona atlamış, ben geziyorum demiş, atlamış uçağa gitmiş. Görüşmemiş Microsoft'la. Microsoft da başka bir firmadan MS-DOS'u, hani adı MS-DOS olacak olan işletim sistemini alıyor. Neyse, Digital Research'ün de bir kendi DOS'u varmış, DR-DOS diye. Şimdi meraklılar oturmuşlar, Reddit'te Cheese Weasel adıyla takılan bir meraklı. Diyor ki bu, ben DR-DOS'u komple baştan yazdım ama orijinalinin kodlarına bakmadan, orijinalinin hiçbir şeyini kullanmadan kendim yazdım diyor. Yani bir telif, patent, copyright falan sorunu yok. Evet, yayınladım diyor. Hani bugün bilgisayarcılar hala FreeDOS'lu bilgisayarlar satıyorlar falan ya Microsoft'tan kaçmak için. Bu bir alternatif DOS işletim sistemi. DR-DOS. Şey ilginç. Bir meraklının tamamıyla ben clean room diyorlar. Hiç bakmadan orijinaline temiz bir şekilde, patent sorunu olmayacak şekilde kodladım, yazdım demesi ilginç bir mesele. Ha, kabul ediyorum. Günlük hayatta bir işimize yaramayacak ama ilginç. DR-DOS. Doktor-DOS dememek için kendimi zor tutuyorum da doktor değil o. DR, Digital Research. Geçen haftaların bir haberi hatırlarsanız Disney Plus platformunda, yayın platformunda Dolby Vision'ın kalktığını haber vermiştik. Çünkü bir Almanya, özellikle Almanya çıkışlı ama Avrupa'yı tamamını etkileyen bir patent davası, bir mahkemeler falan bir meseleler vardı. Disney Dolby Vision'ı kaldırmıştı. Geri gelmiş. Yeniden kullanılabilir hale gelmiş. Şey konusunda Disney bir şey söylememiş. Anlaştık falan, o konuda bir yorum yapmamışlar. Ama Dolby Vision'ı Almanya dahil tekrar kullanıma sokmuşlar. Fakat o açıklama metninde şu ilgimi çekti. HDR10 zaten yoktu bizde diyorlar. HDR10 Plus Avrupa'da zaten bizde yoktu diyorlar. O konuda bir değişiklik yok. Dolby Vision'ı tekrar açmışlar. Bunun paralelinde bir iki patent davası daha vardı. Bakalım onlar da kullanıcıya dert olmayacak şekilde çözülecek mi? Davalar bitmiyor tabii bilişim sektöründe. Steam'in sahibi Valve'ın yüksek komisyonu nedeniyle dava edildiğini daha geçen hafta ya da belki bir önceki hafta dinlemiştiniz bizden. Şimdi yine İngiltere kaynaklı Valve'a bir dava daha geliyor. PRS for Music diye bir grup varmış, bir kurum varmış. PRS de Performing Rights Society, performans hakları topluluğu. Bu meslek grubu diyelim, Valve'ı dava ediyor. Fakat ben açıkçası bu haberi 2-3 kaynaktan araştırmama rağmen meseleyi anlamadım. Diyorlar ki, şimdi Steam'den envai türlü oyun indiriyorsunuz. Bu oyunda mesela işte Forza Horizon, içi müzik dolu. Hani o oyun için yapılmış müzikler değil, normal sanatçıların müzikleri alınmış lisansıyla şeyle bu oyuna konmuş. Diyorlar ki ya Valve bize para versin. Ben açıkçası şeyi anlamadım. Valve niye Forza Horizon'ın müzikleri için size para ödesin ki? Onu Microsoft ödüyor zaten. Ödemiyorsa da ödesin. Tabii ki lisanslı ödüyor. Niye bir de Valve size para ödesin? O oyunun içinde Valve'ın sattığı, dağıtımını sağladığı oyunun içinde müzik var diye. Ben açıkçası anlamadım. Bu nedir buradaki dava? Anlayabilen arkadaşların yorumlarda açıklamasını okumak isterim. Ama böyle bir davayla firma İngiltere'de yeni bir davayla karşı karşıya. Microsoft tarafından birkaç haber var. Yine bu oyun geliştiricileri konferansıyla paralel. Hem şimdi oyun haberlerine geçince de tekrar edeceğim. Ama Windows tarafındaki en önemli haber şu. Nisan ayında Windows 11'e Xbox modu geliyor. Yani şöyle tam ekran oyun arayüzü, kontrolcüyü kullanarak oyun çalıştırıyorsunuz, oynuyorsunuz falan. Hani bu ROG Xbox Ally falan çıktı ya, oradaki deneyim. Masaüstü bilgisayarı tamamıyla oyun odaklı olarak kontrolcüyle kullanabilme. Steam'deki Big Picture modu gibi bir sistem. Bu Xbox modu Nisan ayında gelecekmiş bütün Windows 11'lere. Bir arayüz. Bir geliştiricinin ilginç bir uygulaması var. Akıllı çevrenizdeki akıllı gözlük kullananları tespit eden bir uygulama. Nearby Glasses, yakındaki gözlükler. Gözlüğün hani telefonla falan iletişim halinde ya, o iletişimi fark ediyor bu uygulama. Sana da diyor ki ya işte yakınında birisi akıllı gözlüğü var. Mesele de şu. Bu akıllı gözlükler video kaydedebiliyor, görüntü alabiliyor. Dışarıdan belli olmuyor. Her ne kadar işte kimi firmalar gözlüğe bir LED falan eklemişler çekim aktifse yansın diye, ama tabii ki bunun hackerları o LED'i anında çalışmaz hale getirebiliyorlar çeşitli yöntemlerle. Dolayısıyla hani o gözlükle dolaşan adam her yeri çekiyor, çekebiliyor. Rahatsız olanlar var, son derece haklılar. İşte bu Jean Renault, böyle okudum, Fransızca bir ismi var. Bu bir akademisyenmiş, bu uygulama Nearby Glasses geliştirmiş. Bu uygulama yakınlarda bir yerlerde birisi gözlükle çekiyor diyor. Fakat şunu da özellikle belirtmişler uygulamanın sayfasında. Her diyor gözlüklü gördüğünüze de saldırmayın. Hani adam belki sadece gözlüktür, akıllı değildir. Belki akıllı gözlüktür ama adam çekim mekim yapmıyordur. Öyle diyor, hani bu bizim uygulamamıza güvenip kimseyi diyor darp etmeyin. Android sürümü ben baktığımda bu Nearby Glasses Play Store'a yerleştirilmişti, yayınlanmıştı. Deneyebilirsiniz. Ama hani paranoyayı arttırmaktan başka ne işe yarayacak onu da bilemiyorum. Şeyi de size gösteremiyor tabii ki. 5 metre ötede sağda bir adam var diyemiyor. 5 metre, belki hani metreyi de ne kadar doğru söyleyebiliyorsa, 5 metrede ya yakında bir gözlükle çeken birisi var diyebiliyor. Sen bulacaksın onu, kim, hangisi? Ya dediğim gibi adamınki numaralı, kendi gözlüğüyse nasıl suçlarsın, ne yaparsın? Biraz dediğim gibi ortalığı karıştıracak bir uygulama, ama bu konudaki potansiyel soruna dikkat çekmesi açısından önemli diyebiliriz. Oyun haberlerine geçelim. Bir iki ilginç haber var. Sony'nin sahip olduğu tabii PSN bütün dünyayı kapsıyor neredeyse. Büyük kısmında PSN'in esnek fiyatlandırma, elastic pricing. Bu sistemi denediği ortaya çıktı. Kasım 2025'ten beri Japonya dışında hemen her yerde deniyorlarmış bu sistemi. Biraz hani adamına göre fiyat. Siz bir oyuna baktığınızda mağazada, Sony'nin PSN'deki mağazasında bir oyuna baktığınızda o oyunun fiyatı, sistem sizi tanıyıp sizin geçmişteki satın alma hareketleriniz, oynama alışkanlıklarınız ona göre fiyat veriyor. Belki hani ben baktığımda bir Doom'un yeni bir paketi falan çıktığında ya bu hep Doom'ları oynuyor zaten diye fiyat yüksek gösteriyor belki. Bilemiyorum nasıl karar veriyor. Ama bu sistemle sizin gördüğünüz fiyatla aynı oyun için, aynı paket için sizin gördüğünüz fiyatla arkadaşınızın gördüğü fiyat aynı değil. Tamamıyla kullanıcıya göre fiyat. Bilemiyorum hayırlı mı olur bunun tam olarak. Bu şimdi deneme. Tam olarak hayata geçmesi biz tüketiciler için hayırlı mı olur bilemiyorum. Ya da şey mi yapacağız hani arkadaşa mı aldırtacağız ona daha düşük gözüküyor diye fiyat falan bilemiyorum. Demin Xbox'tan bir Xbox arayüzü geliyor Windows'a diye haber yapmıştık. Xbox konusunda bir iki haber daha var aslında. Yine bu oyun geliştiricileri etkinliklerinde Microsoft Xbox tarafından yöneticiler söz alıp geriye uyumluluk konusunun yeniden gündeme geleceğini duyurdular. Biliyorsunuz Xbox'ın bir geriye uyumluluk programı var. İlk Xbox oyunları, Xbox 360 oyunları bugünün S serisinde, X serisinde çalışıyor. Fakat bu genel bir emülatör değil. Microsoft tek tek oyunu seçiyor. Ayarlıyor işte güncel sistemde düzgün en iyi şekilde çalışacak şekilde ayarlıyor ediyor. Öyle programa ekliyor. Hatta 360 oyunlarını eklemeyi bırakmışlardı geçen sene falan. Şimdi Jason Ranald Next Generation başkanıymış Microsoft'ta. Gaming tarafında Next Generation başkan yardımcısı. Söyleyebildim. Demiş ki biz bu geriye uyumluluk programını yine canlandırıyoruz. 4 nesil Xbox'ın oyunları çalışacak demişler. Hani hem bu gittikçe dedikodusu artan yeni Xbox'ta çıkmamış olan Xbox'ta hem de tahmin ediliyor ki PC'de artık bu yine tahmin belki bir jenerik bir emülatör merkezi çekirdeği yerleştirecekler ve artık eski oyunların tamamı çalışacak. Tahmin. Ama 4 nesil Xbox'ın oyunlarını biz kaybetmeyeceğiz. Karanlığa mahkum etmeyeceğiz demiş yönetici. Bir şekilde bu oyunlar oynanabilir kalacak. Bakalım nasıl olacak. Bir de bugün şaşırtıcı bir haber yayınlandı. Xbox deyince yıllarca hatırlarsanız Major Nelson lakaplı, mahlaslı bir bey vardı. Xbox'ın topluluk temsilcisi. Firmayla kullanıcılar arasındaki köprüyü oluşturan Larry Herb aslında ismi bu beyefendinin ve sevilen bir insandı. Çoğu kişinin arkadaş listesinde eklidir falan. İşini iyi yapan, kendini böyle tanıtmış bir insandı. Geçen yıllarda ayrıldı ya da emekli oldu. Bugünün ilginç haberi Commodore'a geçmiş. Şimdi Commodore firması geçen sene geri döndü biliyorsunuz. Yeniden kuruldu resmi olarak hani ismiyle, patentleriyle, lisansıyla, logosuyla yeniden kuruldu. Evet Commodore firmasına geçmiş aynı iş. Topluluk temsilcisi, topluluğu büyütmek, markayı daha çok duyurmak için. Commodore'a geçmiş Major Nelson. İlginç hani Commodore tarafından doğru bir hamle. Kendisi sevilen bir isimdi. Bakalım neler yapacak. Bir yandan şey çok ilginç geliyor. Hani Commodore hala var. Artık böyle haberlerini falan yapıyoruz. Hala var. Oyunların derecelendirme sistemi bizim ülkeyi de gittikçe daha çok ilgilendiriyor biliyorsunuz şu oyunuma dokunma konusunu. O yasa taslağında bu derecelendirme meseleleri falan da var. Bu Avrupa'da derecelendirme işlerini halleden firma PEGI yazıldığı gibi okudum. Pan-European Game Information demekmiş açık hali. Derecelendirme sistemine değişiklikler yapıyor. Haziran ayında 4 yeni kademe ekliyor sisteme. Mesele şu bir kere... Oyunun içinde loot box falan sistemi bir içinde ne olduğu bilinmeyen kutu açma, sandık açma sistemi varsa o oyunlar 16 yaş ve üstü nitelenecek. Bundan en çok etkilenecek oyunun hani FIFA diyeceğim. Electronic Arts'ın artık EA Sports FC futbol oyunu eski FIFA ya. Şimdiye kadar FIFA 3 yaş kategorisine giriyormuş. Yani 3 yaşından büyük herkes oynayabilir sınıflandırmasına giriyormuş. Ama diyorlar FIFA'nın içinde de o Ultimate Team falan poşet açma bir şey, kart açma mekanizmaları var ya. O yüzden diyorlar 3 yaştan büyük olasılıkla 16 yaşa fırlayacak FIFA'nın derecelendirmesi diyorlar. Bunun dışında eğer bir oyunda oyunun içinde bir community, bir chat falan bir özellik öyle bir köy meydanı mekanizması varsa 18 yaşa fırlıyor derecelendirmesi. Oyun ne olursa olsun. Çünkü o köy meydanında ne konuşulduğunu, kimin ne konuştuğunu kontrol edemiyorsun tabii ki. Dolayısıyla oyunun bir topluluk ve iletişim boyutu varsa 18. Ayrıca şeye dikkat etmişler. Kimi oyunlar biliyorsunuz mobilde çok her gün oyna diyor. Streak geliştiriyorsun. Oynamadığın gün kırılır diyor senin o zincirin. 15 gündür oynuyorsun. Zinciri ziyan etme diyor. Baskı yapıyor. Kimi oyunlar Season Pass falan satıyor. O mevsim bitmeden oyna bak boşa gidiyor günlerin diye baskı yapıyor. Kimi oyunlar işte günlük filanca gün şu silah satılacak gir al diye çeşit çeşit kullanıcıya baskı yapan oyunlar var. Bu oyunların hepsini 12 yaş. Tabii daha da artabilir. Böyle oyuncuyu darlayan hadi zaman geçiyor hadi bugün de oyna herhangi bir şekilde darlayan çocuğun ailesine benim bunu bugün oynamam lazım demesine neden açan olan oyunlara 12 yaş sınırı gelmiş. Evet. Bu işi ciddiye alıyorlar. Ama bu arada Almanya kendi derecelendirme sistemini kullanıyormuş. Bu Avrupa'yı kapsadığı halde Almanya hariç. Onlar kendi derecelerini veriyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Bu hafta eskilerden çok haber var. Diğer dosttan konuştuk, geriye uyumluluktan konuştuk, Major Nelson'dan konuştuk. Benim hayatta en sevdiğim oyunlardan birisi. Defender of the Crown. Tekno Seyir'de bir bölümü bile var galiba geçmişte. Dozlu rafların en eski halinde. Defender of the Crown geri geliyor. Defender of the Crown, The Legend Returns. Efsane dönüyor. Slogan şeyi de bu, adı böyle. 86 yılında çıkmış bir strateji oyunu. Tur bazlı bir strateji oyunu. Defender of the Crown. Robin Hood falan var İngiltere'de. Bütün İngiltere'yi ele geçirmeye çalışıyorsun. Rakipler var. Basit bir oyun tabii. 86 yılının strateji oyunu. Bir Civilization falan gibi düşünmeyin. Ben çok severim. İyi gelmişti bana. Beni keyifli gelmişti. Arada başka bir sürü remake'i çıktı. 2003 yılında çıkmış Robin Hood, Defender of the Crown. 2007 yılında Defender of the Crown, Heroes Live Forever diye bir oyun çıkmış. Bunları kimse çok ciddiye almadı açıkçası. İlk oyunun böyle bir remake'i geliyormuş bu sene. Çok detay yok ama bu sene çıkması bekleniyor. Hadi bakalım oynarız. Bir de eski oyunlardan yeniden geri dönen bir oyun Sin. Evet bu 3D işte FPS dediğimiz shooter dediğimiz oyunların coştuğu zamanlarda yeni bir kavram olarak çıkıp da her tarafın 3D shooter oyunla döndüğü zamanlarda bir de Sin diye bir seri vardı. Böyle bir şey başlamıştı. Bilim kurgu, biraz korku ama daha çok bilim kurgu. Çok başarılı olmadı. 98'de çıkmış. Çok başarılı olmadı ama aklımızda kalacak kadar da başarılı oldu. Çünkü hiç tamamıyla unutulanlar da var. Tech War vardı mesela. Kim hatırlıyor? William Shatner'ın oyunu. Neyse, Sin geri dönüyor. Night Dive, böyle eski oyunları diriltme konusunda çok başarılı. Night Dive Studios hazırlıyormuş. 98 çıkışlı Sin, Sin Reloaded diye tekrar geliyor. Açıkçası bu oyunlar hani ne kadar başarı elde ediyorlar bilemiyorum. Çünkü eski oyunu yüksek çözünürlükte grafiklerle falan yapıyorsun ama şimdi 98 yılı oyununun level'ı da eski. Mekanikleri de eski. O zamana göre, 98 yılına göre. Onlar da günümüzde biraz zayıf kalıyor ama herhalde işte benim gibi zamanında o oyunu oynamış olanlara satıyorlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir yandan da şimdi Nightdive Studios'un kaçıncı oyunu bu? Kaçıncı remake'i, remastered oyunu? Demek ki kazanılıyor bu işten. Evet. Haftalık gündem değerlendirmesinin 776. bölümü. Çok çeşitli bilişim haberleri yoktu ama böyle hep bit pazarına nur yağma haberleriyle, eskiye rağbet olması haberleriyleydi. Haftaya tekrar birlikte olalım. Görüşmek üzere.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.